Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Şubat 2017 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak Rabia Gülcan kardeşin kaleme aldığı Benle Biz Arasında başlıklı yazıyı sunacağız. Batı kültürünün bize empoze ettiği algılar zamanla değerlerimiz haline geliyor. Hayat devam ediyor cümlesi tek başına hemen her durumda sıradan bir gerçeği ifade etse de nerede ve ne amaçla söylendiğine göre ciddi bir yozlaşmayla karşımıza çıkabiliyor. Özellikle üzücü bir durum, ölüm, kayıplar vesaire karşısında tekrar toparlanabilmek ve hayat artık asla eskisi gibi olmayacak karamsarlığından sıyrılabilmemiz için duymak isteyebileceğimiz bir cümle bu. Fakat nasıl devam edecek hayat? Hayat devam ediyor. Kalk kendini mutlu edecek bir şeyler yap. Biraz eğlen, dışarı çık, iyi gelir. En son duyduğum öneri ise cozutmak. Eğlence, yeme, içme gibi durumlarda biraz ipleri koyuvermek. Uzak anlamıyla yoldan çıkmak demek cozutmak. Neyse ki bana bunu söyleyen kişinin cozutması evde pijama terlik ve cipsle film izlemekle sınırlı. Fakat günümüze sirayet eden ve hızla normalleşen haller bu kadar sınırlı değil. Kişinin kendisi, keyfi, zevki o kadar önemli bir kriter, değer haline geldi ki artık gerçek hüzün ve kederi bir başkasının halini dert edineni ara ki bulasın. Dünyada, ülkende, komşunda, ailende her ne yaşanırsa yaşansın ve hatta senin durumun ne olursa olsun eğlenmeye, yemeye, içmeye, kendini mutlu etmeye devam etmek zorundasın. Bir tür acıyı, acıları, hayatı, sorumlulukları, kişiyi bekleyen sıkıntıları görmezden gelmek için uyuşturma işlemi gibi görünmüyor mu? Her şeye rağmen mutlu olarak görünme çabası, bunu pazarlayabileceğiniz çok mecra da varken ve alıcısı da çokken tüm gayretimizi tüketiyor. İnsan kolayca keyfini ön plana çıkarabiliyor. Aslına bakarsanız şimdilerde bunu yapmayana af buyurun enayi gözüyle bakılıyor. Bizler gibi hayat çerçevesini dinin belirlediği insanlar arasında bile. Siz de şöyle cümleler duymuyor ve dahi kurmuyor musunuz? Kendimizi şımartalım biraz. Kendim için bunu yapmam lazım. Ben de en iyisini hak ediyorum. Bu cümleleri hadi kendimizi terbiye edelim şeklinde kurmuyoruz. Ümmet için yapmam lazım derdinde değiliz. Elbet düzelmek için adım atarken kendimizden başlayacağız. Fakat bu adım egomuzu şişirecek adımlar olmamalı. Sözlerim önce kendime. Acılara bürünüp olduğu yerde kalan, hareket edemez insanlardan olmayı önermiyorum elbet. Komşu ülkede savaş var diye gülüşen çocuklara kızan, buna hakkınız yok havası estiren bir profili öne çıkarmıyorum. Sürekli eğlenceyle uyuşmanın diğer kutbu da budur belki. Elindeki nimetin kadrini bilmeme, teşekkür hisleri içinde olmama hali. Sürekli sırıtan bir çehrenin diğer yüzü abuz ifade. Bir de temkin hali var. Mümin bazen yatan, bazen kalkan fakat kökünden sökülmeyen başak gibidir hadisi şerifi var. Hayatın zorlukları neticesinde tekrar dik durabilmek için o sökülmediğimiz kök kısmını gözden kaçırıyoruz gibi geliyor. Görünene, buğday başağına odaklanmış durumdayız. İçinde huzur kalmamış, psikolojik rahatsızlıklarıyla hayatı kendine de çevresine de zehir eden insan, çektiği selfilerde, video günlüklerinde, Instagram fotoğraflarında mutlu, cool görünmeyi yeterli buluyor. Sıkıntılara karşı ben yine de hayatıma devam etmeliyim, keyfimi bozmasına izin vermemeliyim egosuyla değil. Allah büyük ve ne gelirse kuluna Allah'tan gelir köküne tutunarak ayağa kalkabiliyor muyum? Hayat devam ediyor. Son nefesine kadar herkes için geçerli bu. Önemli olan nasıl devam ettiği. Benim zevklerim, benim kriterlerim, benim etrafında mı devam ediyor? Yoksa merkezde benden daha yüce bir anlayış, bir varlık, bir düşünce mi var? Merkeze ben varsa oradan biz çıkmıyor. yıllar önce bir güzel insan, ben iyi değilim ama biz iyi olalım inşallah demişti. Bizim içine sığabilirseniz, yaralı da olsanız, boş da olsanız siz de iyi bir bütünün parçasısınızdır. Ben olarak ortada durursanız gün gelir bütün efektler, filtreler, emanetler alınıverir üzerinizden. Nerede bulunmak daha iyi gibi geliyor? Değerli dinleyenler, Rabia Gülcan kardeşin kaleme aldığı "Benle Biz Arasında" başlıklı yazıyı paylaştık. Bir başka yazıyla devam edelim. Halit Yasir Özoğlu'nun kaleminden aktaracağız bu kez. Temaşaya Takat diyor yazısının başlığında. Tenleri kara, göz, gönül ve kalpleri ak ve apaydınlık kardeşlerle çevre duvarları yüksek bir evin bahçesinde oturuyoruz. Önümüzde ananas, papaya ve muz, muhabbeti demliyoruz. Tam anlaşmamızı sağlayacak ortak bir dilimiz yok. Oradan, buradan, şuradan konuşuyoruz ama kalplerimizin arasında ahenkli bir sevgi akışı var. Henüz yeni tanışıp kaynaşmanın içerisinde bir sohbet havasındayken memleketim soruluyor. Türkiye'deki şehrim. Adana diyorum. Adana diyebilirim. Orada doğduk, büyüdük, yedik, içtik, yaşadık. İşlerinden İstanbul'da bulunmuş, hatta kifayet miktarınca Türkçesi de olan biri "Aa" diyor. "Sohbetlerde ismini andığımız Sami Efendi de oralı değil mi?" deyince "Evet" diyorum. "Orası." İstanbul'dayken de duyduk ama mübareği bir de siz anlatsanız diyor bu sefer o güzel arkadaş. Aklıma tam da o an Hafız Yusuf amcadan dinlediğim bir hatıra geliyor ama sızlanıyorum. "Zor yahu" diyorum. "Sami Efendi'yi anlatmak zor biraz." Sonra bu içerisinde naz aromasını da barındıran tavrı biraz da ivedi olarak terk edip sözlerime devam ediyorum. Böyle sizin merak ettiğiniz gibi kendi memleketi olan Adana'da dahi merak edilirmiş Sami Efendi. Halinin namı ikamet ettiği mahalleden çevre bölgelere, hatta uzaklara yayılmış. Onu tanımak, görmek, sohbetinde bulunmak için uzak yakın birçok yerden insanlar ziyarete zaman kollar olmuşlar. Böyle uzaktan uzağa, duya duya, hissede hissede, henüz kendilerini görmediği halde Sami Efendi ile hayranlığı baş göstermiş bir bey amca, nihayet günün birinde Hazret'in bulunduğu meclise getirilmiş. Ortam kalabalıklığında biraz da telaştı, kendisine yardımcı olanlara Sami Efendi'nin orada bulunanların içerisinde hangi kişi olduğunu sormuş. Göz ucuyla göstermişler. "İşte şu karşıdaki zat" demişler. Demişler demişler ya, o an enteresan bir şey yaşanmış. Bey amca uzun zamandır beden tenceresini muhabbetiyle fokurdattığı Efendi Hazretlerini göz ve gönül gözüyle temaşaya takat getiremeyerek olduğu yere düşmüş, bayılmış. Ülkemden, yurdumdan çok uzakta, tepemizdeki güneşin bedenimizde olan tesirini aldırmadan gözlerimi kısıp uzaklara, çok uzaklara dalıyorum birden. Gözlerin böyle dalıp dalıp gittiği o uzaklar nerelerse, dünyanın neresinde olursanız olun, hassas anlarda sizi kendisine yolcu yapıveriyor. "Zor işte abi, Sami Efendi'yi anlatmak zor" diyorum. Mübarek bundan 40 sene kadar önce buraları işaret etmiş. Güney Afrika bölgelerine de gidilse, oradaki kardeşlerimizle de buluşulsa, eserlerimiz oralara da ulaşsa diye gönüllerinden geçirdikleri karşısında ilk olarak merhum Musa Efendi uçmuş gelmiş buralara. Hatta öyle ki merhum Sami Efendi ahir zamanda bu kutlu yolun yolcularının daha çok siyah tenli kardeşlerden müteşekkil olabileceği muradını zikretmiş. Bakıyorum anlatılanları muhabbet ve aşkla dinleyen gözler var karşımda. Hamd ediyorum Rabbime. Tepebağ mahallesinin sokaklarından Afrika'ya, dünyanın dört bir yanına uzanan, kıtaları içerisine alan bu halenin inşallah kıyısında, kenarında bulunabilme şerefi için şükrediyorum. Anlatın lütfen, devam edin diyor o arkadaş yine. Hay sizin Türkçenizi seveyim, ne kadar naziksiniz diye takılıyorum ona ve bir hatıra daha anlatıyorum. Dolmuş'ta gidilecek bir ilçede Sami Efendi'nin sohbetini haber alan ve oraya gitmek için yola çıkan yine bir amcaya tam araca binmek için adımını attığı sırada oğlunun feci bir kaza geçirdiği, motosikletle bir aracın altına girdiği haber verilir. Nedir durumu diye sorar. Acile kaldırdık, bakıyorlar derler. Benim onun için şu an yapabileceğim bir şey yok. Ama Sami Efendi'nin sohbeti bir daha ele ya geçer ya geçmez. Dönüşte giderim yanına inşallah deyip aracına biner, sohbete gider. Ortamdakilere tercümeyle aktarılan bu anlattıklarımın, gönül kesemin harca harca bitmez sermayesi olarak hayatıma nakş olması duasıyla bitiriyorum sözlerimi. Seneyi devre binaen bir Fatiha istirhamıyla. Evet, Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Temaşaya Takat başlıklı yazısını paylaştık programımızda değerli dinleyenler. Ve bir başka yazıyla devam edelim. Sırada Haşim Akın'ın kaleme aldığı Gözümüzü Açtırmanın Maliyeti başlıklı yazısı var. Kader bizim bilemediğimiz ilahi takdirlerdir. Nerede, ne zaman ve nasıl kullanılırız bunu bilmek çok zor. Gözlerinde ciddi boyutta görme sıkıntısı çeken Yunus adlı öğrencimizi ameliyat için Konya'ya gönderdik. Anladık ki gözü açılması gerekenler sadece beden gözünde sorun yaşayanlar değilmiş. Yunus'un daha tedavisi devam ederken meraklanan annesini rahatlatmak için ziyarete gittik. Giderken bir hayra vesile olduğumuz için biz mutluyduk. Onlar Yunus için hüzünlüydü. Dönerken onlar mutlu oldu, biz gördüklerimizden dolayı kederlendik. Başkentin kenar mahallesinde elektriğin olmadığı, bahçede suyun bulunduğu ortalamanın üzerinde bir eve ulaştık. Çünkü bir evin bahçesine kadar şebeke suyunun gelmesi güzel ve lüks bir şey. Kendilerine bir komşu olarak her zaman yardımcı ve destek olan yaşlı bir amca da bizim ziyaretimize refakat etti. Elinde taşıdığı tespitten bazı ortak mekanlarda aynı amaçla buluşmuş olabileceğimizi tahmin ettik. Afrika'da örneği çok zor bulunacak bir iffet ve vakar örneği anne karşıladı bizi. Yanında biri erkek, diğeri kız, iki yetim yavruyla. Bahçe içinde evleri ve şirin bir hayatları var. Biraz sonra en büyük oğlunun inşaatta çalıştığını ve en küçük kız hariç geri kalanların okuduğunu öğreniyoruz. Çikolata diye yiyesiniz gelecek kadar dünya tatlısı Asiye ve abisine gülmek ve neşelenmek gerçekten çok yakışıyor. Omuzlarında 7 tane yetimin yükü kadının mücadele azmini artırmış. Burkina'nın adeti üzere su ikram edildi önce. Sonra onlara oğulları ile ilgili bilgi verdik. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyledik. Bu ziyaretimizde bizim için tarifi mümkün olmayan iki mutluluğu birlikte yaşadık. Birisi her türlü gamı ve kederi içine saklamış annenin oğlunu telefon ekranında gördüğü andı. Bu tarif edilemeyen bir mutluluktu. Sonra Konya'da kar yağarken çekilmiş Yunus'un fotoğrafını gösterdik. Bu hem anne için hem de minik kardeşler için ayrı bir sevinçti. Gözlerindeki ışıltı sadece orada yaşanabilir. Yanımızda getirdiğimiz bazı hediyelerimiz vardı. Çocuklara topi top şeker ikram ettik. Çocukların bunu aceleyle açıp yemesi garipsenecek bir olay değildir. Ama çocuklar bu şekerden annelerine de verdiler. O da belki ilk kez böyle sapı olan ve renkli bir şeker satmıştı. Poşetin tamamını onlara bırakacaktık ama komşu amcaya ve anneye de birer şeker verdik. bir saplı şekerin çocukları nasıl mutlu ettiğini bilirdim. Lakin bu anne olmuş yaştaki bir kadında nasıl böyle bir etki bırakır? Bunu tahmin de edemezdim. Sadece buğulu gözlerle seyretmeniz lazım. Burada ilkokul hariç tüm okullar ücretlidir, devlet okulu bile olsa. Nasıl geçindiklerini sorduk. Benim Burkina'da çok gördüğüm ama acısını bu denli hissedemediğim bir gelir usulü vardı kadının. Yol kenarlarında, özellikle mera arazilerde kadınlar toprağı süpürür, sonra bunu rüzgarda savurur, toz uçar, ince toprak seçilir. Kalan taş ve kum elenir. Kalını ve incesi ayrılır. Bu ayrılan kum, çakıl ve toprak farklı çuvallara konup inşaata veya bunun ticaretini yapan kişilere satılır. Akşama kadar yapılan bu çalışmanın sonunda kadının kazanacağı 1-2 ekmek parasıdır. Bir eşek arabası yoksa bunların taşıma işlemi de sırtta veya başının üstünde yapılacaktır. Hallerinden bir şikayet sezmedim. Bildiğimiz türden 7 çocukla dul kalmış bir annenin serzenişleri yoktu. Gayet mütevekkil ve mütebessim. Aynı zamanda vakur. İslam'ın bahşettiği izzeti görmek mümkün. Tek endişesi oğlunun gözleri. Yaptıkları dualar mı? O para ödeyerek alamayacağınız cinsten. Allah'ın bilmesi ve duyması yeterli ve tatmin edici. Ayrıldığımızda çocukların elinde bitmiş şekerin sapı, yüzlerinde tarifsiz mutluluğu, bizde ise ağır bir hüznü kalmıştı. Meğer bu ameliyat bizim gözümüzü açacakmış. Değerli dinleyenler, Sesi Dergi'de Haşim Akın'ın kaleme aldığı Gözümüzü Açtırmanın Maliyeti başlıklı yazısını paylaştık. Ayşegül Genç ile devam edelim programımıza ve yazısının başlığı Faniyim, Fan Olmayı İstemem. Başkasının hayatını, başkasının aşkını, başkasının mesleğini ve acılarını merak ederek yaşayan insanlar, şimdilerde fan olmak adı altında bu meraklarını profesyonelce gideriyorlar. Gündemde olan bir yazarı, dizi oyuncusunu ya da müzik grubunu sosyal medya üzerinden hunharca takip eden, her fotoğrafına, her sözüne anlamlar yükleyerek bir fan kitlesi içinde yerini almaya çalışan insanların kendi hayatlarını teğet geçtiklerini söylemeye gerek yok. Sosyal medyada insanın kendisini göstermek istemesini çok konuşsak da sadece görmek için orada olanları yeterince konuştuğumuzu düşünmüyorum. İnsan aslında görmeyi görünmekten daha korunaklı bulur. Kendini gizleyerek, eksiğini, hatasını saklayarak başkalarının hayatında söz sahibi olmayı yeğler. Edilgen halden etken hale geçişin zevkini tadan insanlar kendilerini kamufle ederek söz söylemeyi, fikir beyan etmeyi, destek olmayı yahut hunharca eleştirmeyi hayatlarının merkezine koyarlar. Kendisi gibi görmek için bekleyen insanları keşfeden, onlarla bir araya gelen insanların bir görme biçimini neden bu kadar içselleştirdiklerini iyi düşünmek gerekir. Hayata bir anlam kazandırma çabası insanoğlunun fıtratında var. Aslında insan sadece bir hayat öyküsüne dokunmak ister. Dokunduğu o anlamlı anın bir parçasına sahip olmak ister. Derinlik, katmanlı düşünce, incelik, zor olanın peşinden gitme gibi insanı yoran adımları terk ederek basit, yüzeysel, küçük başarılarla tatmin olmaya çalışır. Pijamalarıyla fotoğraf atan 20'li yaşlardaki popüler bir figür ya da küfürler eşliğinde veri paylaşan YouTuber'lar artık değerli kategorisini fanları sayesinde tek başlarına doldurmaya başlarlar. Oysa değer ölçüsünü belirleyen nedir? Bir reklam yayın, bir tıklama paylaşım döngüsünde değer ölçüsünü belirleyen paranın dışında başka bir şey var mıdır? İnsan gerçek ölçüleri yitirdiği, düştüğünde ya da yalpaladığında dönüp bakacağı nirengi noktalarını kaybettiği zaman ufak tefek değerleri ve anları hayatının merkezine koyar. kendine yeni kutsallar ve dokunulmazlar listesi hazırlar. Fanı olduğu popüler kültür figürüne tek kötü söz ettirmez misal. Onu kutsar, yüceltir, hatadan beri kılar. İçindeki anlama doğru çıkan merdivenin en alt basamağında bir ömür boyu oyalanır durur. Bir değer atfederek yığınların içinden kurtulmaya çalışan gençler başka bir yığının elemanı haline geldiklerini anlamazlar. Hakiki duygular, insanın biricikliği, diğer insanlardan onu artı bir olarak ayıran yönler flulaşır böylece. Psikologlar, fanatizm bağlanmanın rasyonelliğini bozar demişlerdir. İfrat ve tefrit dediğimiz iki uçta aşırılaşma, yozlaşmayı da beraberinde getirir. Bu şekilde alçak gönüllülük yozlaşarak ikiyüzlülüğe, kötülük de savaş yozlaşarak ölç almaya dönüşür. Misal roman karakterleri yazarları tarafından yüceltilerek yazıldığında garip bir şekilde gerçekliklerini kaybederler. Shakespeare bir oyuncu Nemrut'tan daha Nemrut olmamalı derken aşırılığın gerçeği yok edişine bir gönderme yapmaktadır. Yazının başında da söylediğimiz gibi aşırılıkların günümüzdeki en büyük sebeplerinden biri insanın görünmeden görmeyi keşfetmiş olmasıdır. Kendisine gizleyerek dolayısıyla görünür olmanın tüm dezavantajlarını bertaraf ederek sanal bir sosyalleşmeyle yetinmektedir insan. Ortada olmanın sorumluluğu, somut adımların vereceği yorgunluklar, aktif bir Müslüman olmanın getireceği bağlamlar böylece sırta yük olmayacaktır. İnsanın fıtratında var olan hakla batılı ayırma, merhamet ve koşulsuz sevgi, fanatiklerin kalbinde basit koordinatlar bulup sıradan hislerin yanında yerlerini alacaklardır. Kainat elbette boşluk kabul etmez. İnsan kendindeki boşluğu muhakkak bir şekilde doldurmak isteyecektir. Hayranı olduğu kişiler, gruplar, ideolojiler, ikonlar, figürler hep bir boşluk doldurucu olarak karşısına çıkacaktır. Ama işin asıl tehlikeli olan boyutu insanın içindeki boşluğu o hayranı olduğu kişilerle doldurması değildir. Hayranı olduğu kişiler ve yaşam biçimleri için içinde yeni boşluklar açması, yerler ayırması, kalbini kompartımanlara bölmesidir. Ulvi amaçları süfli olanlarla takas ede ede ömür sermayesini tüketmesidir. Değerli dinleyenler, programımızda son olarak Ayşegül Genç imzalı "Faniyim, Fan Olmayı İstemem" başlıklı yazısını paylaştık ve böylelikle bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bugün Genç Dergisi'nin Şubat 2017 sayısından yazılar paylaştık değerli dinleyenler. Hayırlı geceler diliyoruz, hoşça kalın.